Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Aradan geçen bir aydan sonra. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah. Tabii bizler
son
deyiz.
Son bir aydan beri nasılsınız? Değil görüşüyoruz zaten.
Canım, biz görüşüyoruz.
Ama son bir aydan beri Ramazan mübarek ayı geçirdik. Bayrama kavuştuk. Elhamdülillah. Ve seçim geçti. Bu dinleyicilerimizle birlikte olmadığımız bir aylık süreçte neler oldu, bir kısa özet geçebilir misiniz?
Şimdi o şey dediler, neler oldu neler diyemiş. Çok şey oldu ama tabii dönüp geriye baktığında evet seçim oldu. İktidar partisinin çok lehine olmayan bir sonuç çıktı ortaya. Uzun zamandan sonra muhalefet ilk kez birinci parti oldu, CHP açısından söylüyorum. İktidar açısından da çok önemli. Yani büyük şehirlerde zaten büyük ölçüde zaten 2019'daki seçimde İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde ciddi bir CHP hakimiyeti vardı zaten. Bu seçimde o Anadolu'ya ve ilçelere de ciddi bir şekilde yaygınlaştı. Farklı bir dalga geldi. Dolayısıyla o siyasi etkiler şu an söylemlere, hal ve hareketlere devam ediyor. Önümüzdeki dönemde daha bunlar çok konuşulacak. Ama en azından seçim gölgesi ülke ekonomisinin üzerinden kalktı. İyi ki de kalktı, çünkü artık dünyaya baktığımızda böyle seçimlerin meçimlerini konuşmayacağız. Başka seçimlerin gölgeleri dünyanın üzerine düşecek. Başta Amerika seçimi olmak üzere. Malum bu dönem jeopolitik risklerin çokça konuşulacağı, en fazla etkiyi oradan hissedeceğimiz her sabah ya da her gece acaba bu gece ne oldu merakıyla bakacağız. En sonunda biliyorsunuz İran'la İsrail'in karşılıklı tülat gösterisi var. Atıyorum atacağım, geliyorum geleceğim şeylerle bayağı bir gerdiler ortamı. Şu anda dünya onların etkisinde görünüyor. İşte altın yukarı gidiyor, dolar yukarı, petrol yukarı gidiyor. Dolar euro aleyhine biraz yukarıya doğru hareketlendi rezerv para olması sebebiyle. Dolayısıyla jeopolitik riskler önümüzdeki günlerde fazlasıyla belirleyecek. Nereden başlayalım? Şu İran-İsrail şeyinden başlayalım.
Çünkü bu İran mevzusunun bir taraftan da Gazze'yi ikinci plana itmediği
evet, gölgeye düşüyor,
bir şey var. Dolayısıyla Gazze'den başlayalım.
Şimdi Gazze büyük bir dram yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde bir soykırım, katliam, her türlü zulmün, işkencenin, insanların gözünün önünde cereyan ettiği ve insanlığın da aciz kaldığı bir ortamdayız. Yani 2 milyara yaklaşan İslam dünyası, yani bir avuç insanı koruyamıyor. Burada farklı şeyler var. Özellikle seçim döneminde çokça kullanılan Türkiye'nin pozisyonuyla alakalı bir şey vardı. Hani bazen derler yani yüzünüze gözünüze dursun, yani Türkiye'nin neler yaptığı, nasıl davrandığı besbelliyken burada en temel sıkıntılardan bir tanesi Türkiye'nin pozisyonunun özellikle seçim malzemesi yapılarak sanki herhangi bir şey yapılmamış da sadece seyredilmiş gibi bir görüntü. Burası uluslararası çözülmesi gereken bir risk. İnsanlığın gözü önünde bütün dünya ülkelerinin fazlasıyla saldırdığı bir alan. Dolayısıyla yani enteresan bir şey yaşandı orada. Zulüm devam ediyor. Oradaki insanlar ağır bedeller ödemeye devam ediyorlar. Her şeyden, çoluğundan, çocuğundan, kadınından, yaşlısından. Ve o insanların geleceğiyle alakalı dünya üç maymunu oynamaya devam ediyor. Benim söyleyeceklerim bunlar. Allah yardımcılar olsun. Biz de böyle hani bir şeyler yapalım diye şeyimiz var. Gönlümüzden geçiyor. Yardım edelim, gidelim, gelelim. Amma ve lakin. Yani bu sadece Gazze değil, anlıyoruz ki büyük bir oyunun küçük bir sahnesi. Yani niyet burada daha geniş çaplı olarak İsrail'in en azından kendisini o köşeye sıkışmışlıktan kurtaracak. Her türlü atroksunu yapacak. İran da sağ olsun ona su taşımaya devam edecek gibi gözüküyor. Buyurun evet. Size yorumlayayım.
Tabii biz program ekonomi üzerine olduğu için ekonomik taraftan da bakmamız önemli. Şimdi bir boykot var markalara, İsrail'e destek veren markalara yönelik. Ülkemizde devam ediyor. Küresel ölçekte de devam ediyor. Hatta özellikle Amerikan borsalarında işlem gören, Amerika'da dünyanın çeşitli yerlerinde bunlar küresel şirketler zaten. Onların bilançolarına, karlılıklarına olumsuz yansıması yönünde bir öngörüler var. Hatta bu yönde bu şirketlerin hisse değerlerinde düşüşler de yaşanıyor. Dönüp ülkemize baktığımızda da yoğun muhalefetin eleştirileri vardı. İşte ticaret, İsrail'le ticaret devam ediyor diye hükümet belli mal gruplarında bir takım İsrail'e ihracat yasağı getirdi. Bunun şeylere, deniz taşımacılığı da dahil bir takım sonuçları var. Bu İsrail'i özellikle öfkelendirmiş durumda. İşin o boyutu da var. Tabii listeye baktığınız zaman savaş destekleyen veya savaşta kullanılabilecek ürünler değil zaten. Ama böyle bir şey oldu. Tabii bunun ülkemize de etkisi var. O ticarette yer alan firmaları da olumsuz etkileyecek. Yani bir boykot uygulandığı zaman artıları eksileri ülkemize, İsrail'e ne kadar zarar verebiliriz? Bunun onlara zarar verirken kendimize ne kadar bunun bir maliyet oluşturduğunu da bütün yönüyle en azından karar vericilerin hesap etmesi, kitap etmesi gerekir.
Şimdi o gerekir de bu kadar iç içe geçmişliğin içinde tabii ki bir tepki vermek lazım. Özellikle evet, aleni bir şekilde İsrail'in orada yaptıklarını destekleyen firmalara karşı bir tavrın geliştirilmesi zorunluluğu var. Yani en azından bu farkındalığın, bu bilincin insanların gündeminde olması lazım. Yani bir tercihte bulunuyorlarsa dahi bir markanın ürününü alma noktasında en azından neyi yaptığıyla alakalı bir bilincin olması. Tercih onundur. Destek verir vermez, protesto eder etmez. Tercih belki insanlarındır ama en azından bir bilince ihtiyaç var. Belli ölçüde cereyan etti. Fakat sonra enteresan bir şekilde bir karşı dalga geldi. Yani karşı dalga ne? İsrail'e mal satan işte Türk firmaları. İşte burada zaman zaman işte bir iş adamları derneğine hedefe koydular. Zaman zaman farklı şeyler yaptılar. Toptan bütün firmaları hedefe koyan, en azından kendi zaviyesinden bunu değerlendiren bir bakış açısı da oldu. Şimdi buradan baktığımızda yani insanların oradaki o yapılan zulme destek vermemek adına adımların atılması bir kere zaruri. Fakat bu çift taraflı işleyen bir mekanizma. Baktığımızda mesela Türkiye'de özellikle başta sebze olmak üzere birçok tohum ve yüksek teknoloji ürünü, yani şu kullanmış olduğunuz post cihazları da dahil olmak üzere, evet, birçoğu İsrail kökenli. Ya da arkasında İsrail sermayesinin bulunduğu işte Amerikan firması, İngiliz firması, Fransız firması. Şimdi bir tarafı yaparken bir tarafı yani göz önünde olan, tüketicinin gözünde önünde olanları yapıp ama bir taraftan daha yüksek teknolojiyi kullanmaya devam etmek, onlarla alakalı bir tavır sergilememiş olmak. Burada zaman zaman şey görüyorsun, yani gerçekten bilinçli mi hareket ediliyor yoksa o anki hamasi duygularla mı hareket ediliyor? İstemez insanın kafası karışıyor ama olan ne oldu bu arada? 54 ürüne Türkiye İsrail'e satışını sınırlandı işte. İnşaat demirinden işte çit tellerine kadar 54 tane kalem şu an ürünlerin tam teker teker hepsini hatırlamıyorum ama böyle bir tercih yaptı Türkiye. Herkes şunu söyledi, geç kalındı ama en azından yapıldı. Neye geç kalındı, ne yapıldı sorusunun cevabını ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama şu bir gerçek, dünya özellikle İsrail'e karşı tavırlarını, yani ekonomisi gelişmiş olan ülkelerin geçmişte o İsrail sermayesini ya da Yahudi sermayesinin göstermiş olduğu performanstan dolayı enteresan bir şekilde gıkını çıkarmadan, yani halkı karşı çıkıyor, sokaklardaki eylemler bitmiyor. En böyle refah yüksek olan ülkelerde de dahil ama devletler bazında herhangi bir şeyin yapılmıyor olmasını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla bunun etkilerini, etki analizini tam anlayabilmemiz için biraz zamana ihtiyaç var. Yani tam dediğiniz noktada, yani İsrail ekonomisine herhangi bir zararımız oluyor mu? Bu anlamda herhangi bir şeyimiz oluyor mu? Sorusunun cevabını şu an açıkçası kimse bilmiyor.
Handikaplardan bir tanesi de yani bakıldığı zaman özellikle ülkemizde eleştirilere bakıldığında yani terazinin kefesine, bir kefesine İsrail'e eleştiriyi, bir kefesine de hükümeti koyarsak yani en fazla destek olan ülkelerden biri olmamıza rağmen içeride sanki İsrail eleştirisi ikinci sıraya düşüyor gibi de bir handikap var. Ben onu gözlemliyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Böyle bir gerçeklik içerisindeyiz. Evet. İkinci adımımızda yine İsrail üzerinden olan gelişmeler çerçevesinde İsrail Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırıda bulundu. İnsanlar, generaller öldü. İran buna karşılık cevap verdi. Dün gece de yine bu sefer İsrail İran'a bir saldırı yaptığı söylendi. Bu söylemlerde bölgemizdeki stresi artırıyor. Buna karşılık da ekonomide bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Siz birkaç tanesine genel fiyatlara yansıyan tarafına baktınız, ifade ettiniz ama ülkemiz açısından da şimdi artık Nisan-Mayıs aylarından itibaren turizmin başlayıp yoğunlaşacağı bir dönemdeyiz ve ülkemiz açısından da turizm girdileri oldukça önemli. Belki cari açıkta konuşulurken ona tekrar değinilebilir. Özellikle turizmi etkileme açısından ne diyebiliriz? Daha önceki Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde ekonomimiz özellikle turizm açısından, güney illerimizdeki turizm açısından olumsuz etkilendi. Şimdi tekrar öyle bir risk var. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bundan kaçınmak için neler olabilir? Savaş bizim dışımızda olduğu için kaçınmak da zor. Ama turizmde en ufak bir çatışmanın turizmde insanları uzak tuttuğu da bir gerçek.
Şimdi turizm etkiler mi? Henüz daha onunla alakalı biraz erken. Çünkü olay bize yani her ne kadar yani uzaktan uzağa İran, İsrail İran'ı vuruyor gibi görünse de henüz daha yani sıcak çatışmaya dönmedi ve özellikle mesela bu sabah yaşanan İsrail'in İran'da İsfahan bölgesinde henüz daha ne olduğu da belli değil. Yani İran'ın iddiası işte gökyüzünde gördüğümüz 3 tane drone'u vurduk diyorlar. Ötekiler nükleer santrale işte bir şey yaptık diyorlar. Sonra İsrail o anlamda biz saldırmadık falan gibi bir şeyler kullanıyor. Neyse o berraklaşınca anlayacağız. Şu an henüz daha değil. Fakat onun etkisini nerede görüyoruz? Onun etkisini işte uzak doğu piyasalarında gördük. Mal piyasalarında gördük. Yani bir oynaklığa sebep oluyor mu? Evet oluyor. Tedirgin ediyor mu? Evet ediyor. Özellikle son 6-7 aydır bütün merkez bankalarının altın rezervlerini arttırmaya çalışıyor olması. Bu anlamda ister istemez beklenti ne oluyor? Yani dünya ne bekliyor sorusunu cevaplıyor. Onun anlaşılabilir bir tarafı var. Yani rezerv olarak daha önceden Amerikan doları para olarak kullanırken özellikle bu Amerika'nın yani gelecekte nasıl bir tavır sergileyecek işte asıl beklenen sıcak çatışma Asya'da olacak. Yani uzak Asya diyebileceğimiz bize yakın değil uzak Asya diyebileceğimiz
Çin özellikle Amerika arasında
evet,
olacak.
Pasifik'te Çin'le Amerika arasında ya da onların işte birbirlerine yandaş paydaş diye belirlemiş oldukları yerlerde olması bekleniyor. Asıl orası ısınıyor. Yani Orta Doğu'dan uzmanların ifadesi Orta Doğu'da bu anlamda başlatılmış bir büyük savaş çıkar mı? Yani bu 3. Dünya Savaşı diyorlar Allah muhafaza. Bu tip şeyler çıkar mı? Orta Doğu bu anlamda bir şey değil yani. Bir paylaşılacak alan değil. Burada zaten 3 aşağı 5 yukarı şeyler belli. Yani saflar belli. Ne olduğu belli. Ama dünyanın ısındığı da bir realite. Bize yansıyan yönüne biz henüz daha şeydeyken kuzeyimizde olan savaşı şey yaparken ne yapacağımız konusunda zihnimiz yeterince netleşmemişken bir de güneyimizde böyle bir şeyin olması ister istemez kafamızı karıştırıyor.
Siyaset ve ekonomi birlikte değerlendirildiğinde bir takım öngörüler ortaya konuluyor. Bu öngörülerin en önemlisi de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş bir tek soğuk savaş, iki kutuplu bir yapı. O Rusya'nın çökmesiyle, Sovyetlerin çökmesiyle tek kutuplu bir şeye döndü. Şimdi de Çin'in gelişimiyle birlikte yine çok kutuplu bir sürece girmesi söz konusu dünyanın. Bu şeyde de bakıldığı zaman ülkemizde de, ülkemiz açısından da bir fırsat. Her ne kadar Batı kulübü içerisinde, NATO'nun içerisinde olsak da, hele hele son yıllarda izlenen denge politikası, işte Rusya'yla Ukrayna'nın çatışmasında dengeleyici, bağımsız bir şekilde kalabilmiş olmamız, işte Orta Doğu'daki gelişmelerdeki tavrımız nedeniyle, işte her tarafla görüşebiliyor olmak bile, hatta şu son kerteye kadar bizim bakanlarımız İranlı, İsrailli bakanlarla konuşup oradaki Gazze'deki hastaların çıkarılmasını sağlamıştı. Dolayısıyla ülkemize yeni bir fırsat sağlıyor. Bunu stratejik olarak gelişmelerle de boyutlandırmak söz konusu. Şimdi özellikle Uzak Doğu'dan Avrupa'ya yapılan ticarette Kuzey Koridoru Rusya üzerinden ve Türkiye üzerinden, Orta Koridor diye tabir ediliyor, ve Güney Koridor, işte deniz yoluyla Süveyş üzerinden işleyen koridorlar vardı. İşte İran, Azerbaycan, Ermenistan üzerinden işte Zengezur koridoru, bunların hangisinin işleyeceği, hangisinin öne çıkacağı önümüzdeki süreçte güç alanlarının belirlenmesi açısından önemli. Cumhurbaşkanımız Irak'a seyahati var. Son birkaç ayda gündeme getirilen Irak üzerinden bir kalkınma yolu diye bir proje var. Dolayısıyla bu Basra Körfezi'nden başlayan bir yol, bu Irak'ı ayağa kaldıracak bir şey. Özellikle Irak'ın zenginliklerini dikkate alırsak bizim için çok kritik, ama o kadar kritik olmasına karşılık da küresel güçlerin de işine gelmeyecek bir yapı olduğu için de engelleme yönünde çok ciddi çatışmaları körükleyebilirler. Bunu şimdi nasıl yönetebiliriz?
Şimdi dün sizinle katıldığımız iki tane toplantı vardı. Sabahleyin özellikle bu sürdürülebilirlikle alakalı, yani orada sürdürülebilirlik konusunu gündemine almış olan şirketlerin neler yaptığı ile alakalı, neleri önceliklediği ile alakalı bir şeydi. Onunla alakalı detayları sizden alalım. Öğleden sonra da benim katıldığım müsiat bünyesinde uluslararası müteahhitlik ve buna yönelik finansmanla alakalı gündeme geldiğinde, orada Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı'nın yapmış olduğu bir şey vardı. Yani Türkiye'nin bugüne kadarki müteahhitlik sektöründe yapmış oldukları, içinde de Suudi Arabistan'da şu an devam eden, artı bu kalkınma yolu denen projenin hem kendisinin proje olarak hem de ekonomik etkiler anlamında baktığında bir vizyon çizdi. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz, geçmişte işte bu Çin'in başlattığı kuşak yol projesi, ona karşı olarak Hindistan'dan başlayıp Türkiye'yi bypass eden, işte İsrail üzerinden geçip Avrupa'ya giden, onun adı neyse artık şu an adını da bilmiyorum, o proje. Şimdi bunlara baktığında şöyle bir realite var. Artık biz kafamızı gömüp ülke küçük olsun, bizim olsun, işte bize dokunmayan 1000 yıl yaşasın, o olsun bu olsun deme şansı yok. Ne yapmak zorunda Türkiye? Uzun soluklu bütün, yani oyun kurmaya çalışan herkesin oyununu görüp kendi oyununu kurma zorunluluğu var. Kültürel bağlantı anlamında şu an, yani bir ara aramız bozulan Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Mısır, hatta Suriye ile bile şu an bir diyalog halinde olduğumuz gün gibi ortada yani. Ama buralarda neler yapılabilir sorusunun cevabının en somut göstergesi Irak'la yapılan şey. Dün birlik başkanının söylemiş olduğu bir şey vardı. Basra Körfez'den başlayıp Türkiye sınırına kadar gelen projeyi 6 parçaya ayıralım. Öyle yapılsın şey. İşte müteahhitler kendi deneyimlerinden biliyor. 6 parçaya ayırmayalım. Tek parça olarak bizim sorumluluğumuz olsun. O parçaları biz organize edelim. Aksi takdirde hani şu karşılıklı iki açılan tünele denk gelmemiş de iki tünel ortaya çıkmış ya. Bu tip böyle aksamaların olma ihtimali var. Dolayısıyla bunu gerçekleştirebilecek adımların atılması için bunlar önemli projeler. Burada bu ülkede yaşayan, bu ülkenin geleceğine inanan, ideolojisi ne olursa olsun, herkesin bu tip büyük şeyleri görüp ona göre destek veriyor olması lazım. Bu mesele ideolojik bir mesele değil yani. İktidar ya da muhalefet meselesi değil. Bu ülkenin çevresiyle beraber oluşturduğu ekosistemden maksimum ölçüde yararlanıp refahı çevre ülkelerle beraber arttırabilecek projeler bunlar. İşte sürdürülebilirliği siz burada bağlantı yapın. Sürdürülebilirlik nedir? Bu tip özellikle sadece şirketlerde ya da ülke değil, genel anlamda baktığımızda neyi amaçlıyor? Yani olay sadece yeşil ekonominin işte karbon sıfır falan hikayesi midir, yoksa başka refah, çünkü orada asıl olan refahın yükselmesi.
Şimdi bu sürdürülebilirlik üzerinde ilk tetiklenen şey küresel ısınma ve küresel ısınmanın da işte bilimsel araştırmalarla bir takım öngörüleri var. Dolayısıyla küresel ısınmada bir sınırlama, 1.5 derecelik bir sınırlama söz konusu. Özellikle Batı ülkeleri bunu bir onlar açısından da bir fırsat olarak da görülebilir. Dolayısıyla kendi ekonomilerini buna göre adapte ediyorlar. Dolayısıyla önce olayı tam anlayabilmek için Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar çerçevesinde üretimlerini zaman içerisinde sürdürülebilir, yani enerjiden tutun her aşamada tüketime kadar sürdürülebilir bir şeye getirmek için bir adım attılar. Bunun için şu anda şirketlerine her yıl bir karbon sertifikası veriyorlar bedava. Ancak bu zaman içerisinde, yıllar içerisinde azaltılarak devam edecek. Dolayısıyla şirketler kendi o ürettikleri devletin verdiği sertifika, yani imtiyaz gibi düşünelim, işte sen şu kadar bin ton, milyon ton işte karbon salınımı yapabilirsin, verdim, izin verdim, gelecek sene bunun işte %10 altını vereceğim gibi, eğer buna uymazsan sana ekstra vergiler getiririm diyor. Şimdi bunu gerçekleştirmek için Batı ekonomilerini yeniden dizayn ediyor. İşte enerji üretimlerini, işte karbondan, kömürden, çeşitli şeylerden uzaklaşma dahil. Ve Avrupa'nın içinde olan bir şey tüm dünyayı kademe kademe etkileyecek. Şimdi dönüp ülkemize baktığımız zaman biz ticaretimizin yarısını Avrupa'yla, hatta büyük bir bölümü de Almanya'yla yapıyoruz. Eğer bir Alman firması Türkiye'den bir ithalatta bulunacak ise kendisinin o vergiden kaçınabilmesi için dönüp Türkiye'deki o üretimi yapan firmaya soruyor. Diyor ki siz bu üretimi yaparken ne kadar karbon harcadınız? Eğer bunu kanıtlayamazsa, daha doğrusu limitler içerisinde olmazsa, 2026'dan itibaren sınırda karbon diye bir vergi geliyor. %25 seviyesinde yüksek bir vergi. Dolayısıyla bizi ülke olarak eğer ona göre hizalanamazsak, konumlanamazsak ciddi bir vergi yüküyle, ki bu vergiyi de şeye ödüyor, Batı ülkelerine ödeniyor olacak. Bundan kaçınmanın yolları açısından da bizim kendi ekonomik aktörlerimiz, firmalar ve devletin de bu noktada çok ciddi çalışmalar var. Hatta bu yıl sonu itibariyle mesela firmalarda sürdürülebilirlik raporu yazılması zorunluluğu var. Borsaya açık firmalar için zorunlu hale geldi. Onun için işte çalışan sayısı, cirolara endeksle kıstaslar da gündeme geldi. Şimdi yeni bir dünyaya dönüş var. Şimdi Avrupa ülkeleri belki de sanayisi vesairesi, köhneleşmiş sanayisini bu yolla yeniliyor. Yani yeni iş fırsatları ortaya çıkıyor. Çünkü yaşlanmış bir nüfus, her türlü konforun şeyin olduğu, ama zaman içerisinde bir yenileme ihtiyacı var. Bu onu sağlayacak. Onlar açısından ekonomik canlılık, bizim gibi ülkeler açısından da üretim maliyetlerimizi ilk planda artıran bir unsur var. Unsuru olacak. Burada işte ülkemizde başlayan çalışmalar var. Özellikle enerjide, güneş enerjisine yönelik çalışmalar var. Yine dünkü panelde de hatırlarsanız bir enerji firmasının Türkiye'deki özellikle güneşe dayalı fırsatları net bir şekilde ortaya koydu. Yine Türkiye'nin önde gelen gruplarından satın alma yetkilisinin bir şeyi var. Yani büyük alıcılar diyelim, kendi ekosistemlerindeki alımlarını da bu sıfır karbon yaklaşımına göre, sürdürülebilirliğe göre bir avantajlı bir şeye doğru çeviriyor. Yani eğer sizin karbon konusunda zafiyetiniz varsa, fiyatınız çok daha ucuz olsa bile o gruba, o firmaya satma şansınız yok. Çünkü o da dönüp Avrupa ülkelerine yapacağı ithalatta aynı karbon şeyine takılmamak için.
Şimdi bu çevrecilik, özellikle bu gelişmiş ekonomilerin kendi düzenini kurduktan sonra dünyanın başına, yani dünyayı gelişmemiş ülkeler kirletmedi.
Şu anda da öyle, kirleten onlar yani.
Kirleten onlarken faturayı yine gelişmemiş olan coğrafyalara kesiyor olması, genel anlamda baktığımızda bizim o az önce söylemiş olduğumuz Türkiye'nin işte kalkınma yoluyla beraber sadece kendinin değil, içinde bulunduğu ekosistemin tamamının refahını arttırma gayretinin aslında tam karşısı bir şey söylüyorsunuz siz. Yani zaten sen teknolojik anlamda geridesin. Zaten yeterince gelişmemişsin. Ama bana zararın olmasın, benim kirlettiğim dünyayı temizlemenin faturasını sen öde gibi bir şey mi çıkıyor burada?
Haklısınız ama para ve güç onlarda. Oraya mal satacaksanız
para konuşuyor diyorsunuz.
Bunları yapmak
tamam,
durumundasınız.
Yani orada diyecek o zaman çok fazla bir şey yok. Bizim yapmamız gereken en temel şey,
en basiti, üretim açısından, tüketim açısından baktığınız zaman bir Amerikalı'nın tüketimiyle, ne bileyim, bir Hindistan'ın yaptığı tüketim arasında ciddi uçurum var. Yani şu sırtımızdaki gömlek bile bir gün giymekle iki gün giymek arasında bir karbon salınımını etkileyen bir şey var. Sadece karbon değil, artık bunun içerisinde su kullanımı, değişik şeyler giriyor.
Hatırlar mısınız? Dünkü o konuşmacılardan bir tanesi şey dedi, deterjan üreticisi. İşte 60 derecedeki yani yıkama kapasitesini 30 derece indirerek dünyanın işte karbon salınımı ile alakalı nasıl tasarruf? Ya kardeşim, kimyasal dedin sen, o deterjan dedin zaten yeter kadar tabiatı kirletiyor. Hiç oraya girmedi, farkında mısın? Evet. Ya sadece 60 derecede işte bulaşıklar yıkanırken bundan sonra 30 derecede daha rahat ve verimli bir şekilde yıkanır konusuna geliyor. Yani tam bir cambaza bak.
Gözyaşları, evet.
Cambaza bak şeyi var. Yani tabiatı kirleten, özellikle bir damla deterjanın denizlerde ne kadarlık oksijeni yok ettiği herkes tarafından bilinen bir şey. Ama baktığınız özellikle mesela bu Gazze münasebetiyle protesto ve boykotlar çerçevesinde baktığında şunu fark ettik. Dünyanın, yani gerçekten insanların böyle hani kabul gördükleri, meyil ettikleri bütün deterjanı onlar üretiyorlar zaten. Ya yani, dünyayı yine
bir kartel var karşıda zaten.
Dünyayı yine onlar kirletiyor ama evet. Enteresan olan şey, yani bu bilinçle yürümek zorunluluğumuz var. Yani kullandığımız ambalajından tutun sarf ettiğimiz şeye kadar, kullandığımız eşyalara kadar. Yani şu an elinizde görüyorum pet şişe. Yani bunlar bir şekilde gündemimizden çıkarıp zahmet olmazsa çantamızın bir köşesinde bir cam şişe taşımak.
Yani defaatle kullanacağımız.
Defaatle kullanacağımız. Özellikle işte bu inşallah bu muhalefetiyle, iktidarıyla belediyecilik şöyle gelir de çeşmelerden, yani musluklardan açtığımızda içebileceğimiz temizlikte sularımız olur.
Evet.
Yani yoksa bu sektör, biz aslında su içmiyoruz. Petrokimyaya para veriyoruz. Evet. Yani suyun kendi maliyetiyle, şu an geçmişte bir su şirketine bir fizibilite çalışması yapmıştım. Şu an hatırlamıyorum rakamları ama kullanılan o pet şişe ya da damacananın maliyeti suyunkinin neredeyse 2 katı 3 katı. Biz o zaman ne yapıyoruz? Suya para vermiyoruz.
Su ve nakliye para veriyoruz.
Evet.
Şey, plastik
ve nakliye para veriyoruz. Dolayısıyla buradan da belediyelerimize mesajımız olsun. Lütfen şu artık muslukları çeşmeyi açtığımızda, evdeki kaldırdığımızda şeyi, akan su içilebilir su olsun. En azından o olmasa bile yemekte kullanacağımız kadar temiz bir su olsun.
Şu da var yalnız, şimdi çözülmüş, bazı şehirlerde çözülmüş problem yok, çözülmüş durumda. Ama artık bir defa güven kaybolduktan sonra belediye çıkıp evet benim musluğumdan su içebilirsiniz
dese bile kimse inanmıyor.
Bir adım ötede su gelip binaların depolarında bekletiliyor. O depoların temizliği vesairesi.
Tamam, belediyeler o işte şey yapsın. Yani depo temizliği ile alakalı daha hani derler ya, sadra şifa olacak işler yapsınlar yani. Neyse, evet, konu neyse. Ekonomiden başka bir tarafa dağıttık.
Bu da ekonomi. Burada da savaşlar var dediğiniz gibi.
Su savaşları. Bir adım sonrasında yani. Petrolden daha önemli su savaşları geliyor. Evet. Temiz içilebilir suya ulaşma önümüzdeki onlarca yılın en büyük problemi olacak. Şu anda başlamış vaziyette şunu sormak lazım. Aslında sormamız gereken şeylerden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde şu an içmekte olduğumuz suların, kaynak suların, ambalajlanmış kaynak suların ne kadarı yerli, ne kadarı milli, ne kadarı yerli sermayenin kontrolünde, ne kadarı uluslararası gerektiğinde protesto etmek için adım attığınızda onu yaşamadık mı yani? Su kalmadı, deterjan kalmadı yani.
Evet.
Bu bilince ihtiyacımız var bizim.
Yanlış var, su bizim de. O su şirketini gelip bir batılı şirket satın almış.
O zaman da finans sistemine, yani bizim içinden geldiğimiz finans sistemine şu ayıbı çıkar ortaya. Yani işini kurmuş, büyütmüş olan firmaların ilave yatırımlarda hemen böyle dönüp kendisini satın alacak firma aramak yerine sermaye piyasalarını, para piyasalarını öyle bir geliştir ki bu insanların büyümesine imkan olsun. Yani zaman zaman bize de farklı şeylerden eleştirilen, mesela Kanadalıların Türkiye'de çok sayıda madenleri vardır. Ben bir tarihte madencilikle alakalı şey yaptığımda şunu görmüştüm. Yani rezervini tespit etmiş olduğunuz bir madeniniz varsa daha şirket hiç üretmeye geçmeden halka açılarak o madene yatırımın parasını insanlardan, yani sermaye piyasalarından alabilme şansınız var. Bizim daha burada gidecek çok yolumuz var. Ama öbür taraftan da sığ kaynak, işte bugünlerde borsayı görüyorsunuz. Yeni bir halka arz geliyor. Hemen var olan şirketlerin hisseleri patır patır aşağı geliyor. İşte fon sağlamak için hisse satıyorlar. Yani kaynak ihtiyacı burada kendini gösteriyor. Bizim ne yapıp ne edip kaynağa ulaşma noktasında da zihnimizi farklı alanlara evrilmemiz icap eder. Buradan ekonomiye bağladım. Buyurun, devamını siz getirin.
Evet, buradan yine bu hafta içerisinde konuşulan bir konuya getirelim işi. KDV düzenlemesi artışı. KDV artırıldı diye bir şey söz konusu
komiktir
oldu ama
ya.
Gerçekte lokanta ve kafelerde ve bazı marketlerde istismar edilen bir husus.
Evet.
Hususa tedbir alınması. O da nedir? Lokanta ve kafelerdeki fiyatlar zaten çok uçmuş durumda. Enflasyona baktığımız zaman en fazla artış kalemlerinden bir tanesi de bu kalemler. Ama KDV'sini %1'den kesiyor temel gıda veya su gıda gibi. Ve tabii bilmiyorum, benim de hiç ekonomiyle ilgiliyiz güya. Aldığımız fişte KDV ne kadarmış diye bakmak hiç aklıma gelmiyor.
Yok, orada fişte bence problem yok. Arka taraftaki mahsupta, yani toplam şey yaparken orada başka bir şey var. Yoksa fişte evet bir kesilmiş olabilir, yani birdir belki. Ama arka tarafta normalde %10 kesmesi gereken şeyi kendi beyanlamesini düzenlerken orada artık nasıl bir mekanizma işliyorsa.
Orada değil, fişte yapmazsa diğer tarafta kaçacak.
Yapamaz, bence de yapamaz. Evet. Ama burada işte kaçınma mı, kaçırma mı, ama şube var, istismar var.
Kaçınma diyebiliriz.
Kaçınma değil,
kaçınma
bence.
Da
kaçınma
değil, değil istismar.
Bilerek, evet, isteyerek istismar. Yapılmış bir vergi kaybı. Bunda kaçınma falan yok.
Evet.
Bilerek ve isteyerek yapılmış. Burada kast var. Yani istersen ceza hukukundan git, ister nereden gidersen git. İnsanlar burada kasıtlı olarak, yani sorsan yıllarca şunu anlatmadılar mı bize? Kayıt dışı ekonomi bir ülkenin ekonomisini ayakta tuttu. Hikayesi anlatılmadı,
evet,
mı? Peki kayıtlı olup da sürekli vergi verenler kendilerini nasıl hissetti?
Evet.
Onlar gelir anlamında şey yaparken, yerlerinde sayarken hiçbir vergi ödemeyen bazı meslek grupları da var. Çünkü ben Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir şeyinde meslek gruplarını sayarak, ya bakın bunlara hangisi ne vergi ödüyor ve şeylerine bakın, yaşam kalitelerine bakın. Yani o yaşam kalitesi öyle şeyli olacak bir hadise değil, yani vergi lefasındaki 10 bin lirayla falan izah edilebilecek bir yaşam kalitesi değil. Onun için burada önce elimizi vicdanımıza koyacağız. Yani bu ülkelerde yaşıyorsak, refah içerisinde yaşıyorsak, mutluluk içerisinde yaşıyorsak bedelini ödememiz lazım. Yani bizim gibi önce şeyden gelen, profesyonel hayattan gelen, sonra da her yaptığını faturalı yapmak zorunda olan şeyin hiçbir şansın yok. Niyetimiz de yok. Ama keşke bu herkesin uygulayabileceği bir hadise olsun.
Bir de denetim arkasına kökenli olduğumuz için denetlediğimiz bir şey genlerimizde işlemiş durumda bir taraftan. Da.
Beceriksizlik mi diyorsun sen buna? Beceriksizlik diyorsun, kabulümdür yani.
Estağfurullah.
Becerebilsek biz de mi yaparız diyorsun?
Yok, estağfurullah. Evet, şimdi enflasyon yine artış trendinde olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda sıkılaştırma tedbirleri söz konusu. Bakanın ve Merkez Bankası Başkanı'nın Amerika seyahatinde söyledikleri iki başlık var. Bir tanesi güvenin artırılması, bir tanesi de Merkez Bankası rezervlerinin artırılması. Bunun ekonomiye sonuçları ne olacak? Bu mevduat ve kredi faizlerindeki gelişmeleri de değerlendirmemiz lazım. Özellikle firmalara yansımalarıyla birlikte.
Şimdi değerlendirelim. Özellikle seçim öncesinde, yani seçime kadar olan süreçte işte 20 milyar dolar yaktılar, 30 milyar dolar yaktılar. Dövizi belli bir yerde tutabilmek için diye sürekli eleştiriler vardı. Doğruluk payını bilmiyoruz. Ama rezervlere bakınca özellikle Haziran 2023'ten, yani seçimlerden sonra, gelen seçimlerden sonra oluşturulan
güncel
kabinede
rezerve ifade edelim isterseniz 128 milyar brüt eksi 54 nokta.
Tamamlayayım ben isterseniz. Yani evet. Haziran'dan itibaren sağlanan bütün avantajın, rezerve biriktirmeyle alakalı avantajın seçim öncesinde bir şekilde tüketildiğiyle alakalı eleştiriler gibi. Rakamlar da bunu 3 aşağı 5 yukarı o şeyi veriyordu. Fakat sonrasında özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinden sonra ve yapılan açıklamalar, işte enflasyon raporu ve diğer para politikası kararlarının değerlendirmesinden şunu gördük. Rezervlerin artırılması noktasında daha istekli ve iştahlı bir şey yapı ortaya çıkacak. Burada tabii bir realite var. Özellikle kur korumalı mevduatın getirmiş olduğu çok ciddi bir maliyet var. Bu maliyetten dolayı yani dövizin çok yukarı gitmesi çok arzulanan bir şey değil. Bir taraftan ihracatçılar istiyor. Öbür taraftan işte özellikle Türk lirasının değerinin ne olduğu ile alakalı akademisyenler farklı şeyler söylüyor. Piyasa uzmanları farklı şeyler söylüyor. Ama bir gerçek var. Şu an burada. Yani en azından para otoritesi Merkez Bankası kendisine faiz konusunda verilen yetkiyi burada bir şekilde dengelemek için kullanıyor. Yoksa hem kur artacaksa hem faiz %50'ye çıkacaksa ne anlamı var? Yani burada bir denge var. Şu an özellikle Merkez Bankası para politikası araçları olarak faizi kullanmayı, yani uzun zamandan beri kullanmadığı o %8,5'tan uzun süre yukarı çıkmayan faiz silahını kullanarak burada bir denge sağlamaya çalışıyor. Anlaşılmayan şey şu. Faiz buraya gelmişken, tamam anlıyoruz, enflasyonda 50'lere yakın, yani düşmüyor. Eğilimde, artış trendinde biraz düşme olsa dahi nihayetinde aşağı gelmiyor. Böyle bir ortamda hem kurlarla hem faizle oynamak kimin işine gelir? Ülke bundan nasıl fayda elde eder? Öbür taraftan da kur korumalı mevduat gibi bir şeyiniz varken, üstünüzde yükünüz varken, bunların hepsini yan yana koyup nihai değerlendirme şöyle yapalım. Yani döviz artar mı? Bununla alakalı işte hedefler veriyorlar sağ olsunlar. 40'lar, 50'ler, 60'lar falan. Neye göre 40, neye göre 60? Bir realite var. Şu an serbest piyasa, yani kontrollü serbest piyasa diyelim hadi. Yani o kadar da şey yapmayalım. Bir şekilde insanlar alıyor. Makasın daralmasından bunu anlayabiliriz. Ama şey şu, rezervimiz artıyor mu? Evet artıyor. Özellikle yabancıların son dönemlerde bazen alıyorlar, bazen satıyorlar. Sıcak para diyeceğimiz portföy yatırımlarına geliyorlar mı? Geliyorlar. Bizi ilgilendiren tarafı, sizi ve beni ilgilendiren tarafı, kurumsal finansman işi yaptığımız için şirket evlilikleri ve birleşmelerle alakalı hem yerli hem yabancı yatırımcılarla bir şekilde temas halinde olduğumuz için şunu görüyoruz, ilgide bir artma var. Yani sermayenin kaynağı bazen batıdır, bazen doğudur, bazen işte Rusya'dır, yani kuzeyimizdir, bazen güneyimizdir. Ama şu bir realite var, firmalarla ilgi noktasında, alaka noktasında şey değil, yani böyle kimsenin yüzümüze bakmadığı bir dönemden değiliz. Yani şu an bir hareketlenme var. Mehmet Şimşek'in de yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye varlıklarına, Türk lirası varlıklarına ilgi artıyor. Bundan sonra da artacak şeklinde. Biz de madem ekonomi hazineyi ona teslim etmişiz, onun söylediğine bir şekilde doğruluğunu kabul edip öyle yorumlar yapmayı tercih ediyorum ben açıkçası. Çünkü öteki türlü, yani kur 50 olmalı, 60 olmalı. İşte yabancı gelmiyor, perişan olduk, bittik, yandık. Bunun kime ne faydası var sorusunun cevabını ben kendi halimde bilmiyorum. Ümit var olmak her zaman iyidir. En azından adım atmayı sağlıyor.
Tabii bu arada firmalarımız da şu anda kredilerin pahalı olması, krediye ulaşmakta bir takım sıkıntılar nedeniyle kendi firmalarına ortak alma veya kendi firmalarını satma noktasında bir isteklilik, bir artış da var. Orada da bir yani talep artışı varken arz tarafında da bir hareketlenme var. Tabii bu sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gereken bir husus.
Ya ben onun bir şekilde dengeye oturacağına inanıyorum. Çünkü ortaya çıkan firmalar, yani daha doğrusu şöyle, oluşturduğumuz değerler iyi değerler. Yani bunlar böyle hani hafife alınacak şeyler değil. Hepimizin böyle hani gıptayla izleyebileceğimiz güzellikte firmalar var. Bunların yani içeride sermaye piyasasını oluşturamazsanız yabancılara gideceği gün gibi ortada. İşte onun gitmeyeceğini sağlayacak bu halka arzların daha geniş tabana yayılacağı, kurumsal finansman, işte başta emekli fonlara dahil olmak üzere bu tip yapıların kurgulanarak ve özel sektörde fon fazlası olan şirketlerin, ama girişim sermayesi şirketi kurarak, ama portföy yönetim şirketi kurarak bu alanlara dikkatini kaydırmış olmalar önemli bir husus. Ben onu yani fayda sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
Özellikle satıp çıkmak yerine stratejik olarak daha fazlasını elde etmek üzere bir takım ortaklıklar daha sağlıklı olacaktır.
Evet, olacaktır.
Faizdeki gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekir? Burada ihtiyaç kredi faizlerinde bir yükselme var. Kredi kartı oranları da aynı şekilde bunu destekliyor. Ticari faizler 67 seviyelerinde, yine aynı seviyelere de gelmiş. Bileşik açısından bakılırsa, bileşik faiz açısından bir mevduat getirisi söz konusu. Dolayısıyla TL'nin artık pozitif getir üretir bir noktaya geldik mi? Çünkü bu da dövize yönelimi de doğrudan etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Nasıl bakmak lazım?
Şimdi Türk lirasına ilgi artıyor mu? Türk lirasına bir nebze evet ilgi artıyor. Çünkü şu an cazip, yani mevduatın az önce sizin de söylediğiniz gibi 60'ların üzerine çıkmış vaziyette. Şimdi mevduatın getirisinin 60 olduğu bir ortamda enflasyonun kaç olduğunu şu an bir kenara bırakacak olursak, burada bir cazibe var mı? Evet, orada cazibe var. Sıkıntı aslında işte söylemiş olduğunuz kaynağa erişim noktasında, yani ekonominin dinamizmi gelişmesi açısından kaynağa erişim noktasında firmalar ne kadar rahat? İletişim halinde olduğumuz, danışmanlık yaptığımız firmalarda görmüş olduğumuz şey, kaynağa erişimde problemi yok. Bankalar nispeten, özellikle bu Merkez Bankası'nın son hem maliyeti hem de kaynağa erişimde bankacılığı rahatlatan kararlarından sonra bankalar müşterilerine dönüp işte limitinizi kullanabilirsiniz diyor. Fakat müşteriler çok iştahlı değil bu konuda. Çünkü 55'lerde başlayıp 70'e kadar giden firmanın büyüklüğüne ve durumuna göre şey, bu maliyet nereden çıkar sorusunun cevabı. Yani tasarruf fazlası olan insanların mala yönelmesi ya da dövize yönelmesini engelleyecek bir adım atıldı. Yani eğer meşrebi faiz almaya uygunsa gidip bankasına park edip orada tutabilir. Asıl sıkıntı şu, o kaynak fazlasını kim nasıl kullanıp da iş hayatına, ekonomiye, büyüme, istihdam olarak çevirecek sorusunun cevabını şu an biraz zorlanıyoruz. Yani herhalde biraz zorlamaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz?
Evet, haklısınız. Bu arada içinde bulunduğumuz süreçte sıkılaştırmanın devam edeceği dikkate alınırsa, iş gücü istatistikleri de yayınlandı. Şubat itibariyle istatistik var elimizde. İşsizliğimiz %9'dan 8,7'ye düştü. Ancak bu sıkılaşma sürecinde işsizliğin artacağına yönelik yorumlara da rastlıyoruz.
Ya bir olay, bir de iş aramayan insanların sayısı artıyor. Yani nasıl olsa iş bulamayacağım diye, özellikle genç işsizler noktasında öyle bir tespit vardı. Geçenlerde bir analiz okumuştum. Yani insanlar iş aramaktan vazgeçtikleri zaman, biliyorsunuz o istihdam kayıtlarında onlar iş arayan ya da işsiz konumundan çıkıyorlar. Dolayısıyla yani şöyle çevremize baktığımızda o da gündem yapılması gereken en temel konulardan bir tanesi. Çünkü önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu seçimsiz dönemde yapılması gereken en radikal adımlardan bir tanesi, bütün teknik liseleri, yani sanat liselerini, sanat okullarını, meslek okullarını üniversiteye taşınarak etmiş olduğumuz hatayı telafi edecek bir döneme girmek zorundayız. Yani liseyi okumayıp üniversiteye gitmiş işsiz olan insanlara beceri kazandıracağımız, henüz daha lise aşamasına gelmeyen insanlara meslek liselisi, meslek sahibi olmanın lisede olması gereken bir şey olduğunu zihnen onu işlememiz lazım. Aksi takdirde uzun vadede çok ciddi bedeller ödeyeceğiz. İşte dün Müteahhitler Birliği'nin söylemiş olduğu bir şey vardı. Ankara Ostim'de artık dayanamıyor bir tanesi. Caminin imamına rica ediyor. Diyor ki ya bana cam ustası lazım. Cam ustasına şeyde minareden anons ediyorlar. Üç gün boyunca anons ediyorlar. Bir Allah'ın kulu gelmiyor. Sonra şey diyorlar, bakalım şey nasıl oluyor? Üst düzey yönetici arıyor dedi. İnsanlar sıraya giriyor. Yani bu bizim güldüğümüz ama halimiz ahvalimiz burada. Ustamız yok ama herkes üst düzey yönetici. Ustamız yok ama herkes lider konumunda. Liderlik biliyorsun kişinin kendisine, yaptığı işe, mesleğine odaklanmasıyla alakalı bir şey. İnşallah o zihne de geliriz diye bir kenara not düşmüş olayım.
Motor
niye bana gösteriyorsun saati siz?
Evet, vaktimiz doldu. Sana dokundu hatırlıyorum. O yıllarda çocukluk ve gençlik aşamasında ellerin motor becerilerinin geliştiği bir dönem. Hiç unutmuyorum. Daha birinci sınıfta başladığımızda bir hafta demiri mengeneye bağlayıp eğleyip bir dikdörtgen prizma yapmaya çalışmıştık gönleyle şeyle. Yani o kadar şey değil, hatırlıyorum. Yani şey, parmaklarımız şişmişti yani, su toplamıştı.
Diyorsun tavsiye etmiyor musun sen?
Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani.
Evet, motor becerilerin gelişme ihtiyacı. Evet. Evet, saati gösterdiğinize göre toparlayalım. Yani bugün jeopolitik risklerin etkisiyle ekonomide, özellikle para ve sermaye piyasalarında, mal piyasalarında ne tip etkilerin olacağı ile alakalı bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Bir ay sonra bir araya gelmiş olmaktan dolayı dilimle sürçmeye başladı. Keyifli. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren daha güncel, haftalık olan konulara gireriz. Biraz da bir ara başlattığımız şu jeopolitik ya da konjonktürel gelişmelerin işletmelere yansımalarını biraz daha, yani bugün sadece krediler ve mevduatla alakalı kısma girdik. Ama biraz daha yönetsel konulara girerek en azından görüşlerimizi paylaşmayı öneriyorum. Bilmiyorum, kabul eder misiniz?
İnşallah.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.